Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Ekrem Bey, bugün zaman zaman başka konuları konuşurken, Osmanlı'daki, özellikle Osmanlı son dönemindeki değişiklikleri konuşurken bazı kilometre taşlarından bahsediyorsunuz. Cumhuriyet dönemine de sarkıyor bu bazen ve bu taşlardan bir tanesi de Beyaz Rusların İstanbul'a gelişi. Beyaz Ruslar kimdir, nereden gelmiştir, hangi sebeple gelmiştir ve İstanbul'u, İstanbul'un sosyal yaşamını, belki ekonomik yaşamını nasıl değiştirmiştir? Bugün biraz bundan konuşalım.
Şimdi Beyaz Rus dendi mi herkesin aklına Beyaz Rusya diye bir devlet var. Belarus. Oralılar geliyor. Beyaz Ruslar aslında bir Slav kavmidir. Avrupa'daki büyük kavimlerden biri Germenler. İşte Almanlar, İsveç, Norveç, Hollanda, ona dahil İngilizler. Latinler, işte İspanyol, Portekiz, İtalyan, Fransızlar, onlara dahil Romenler. Bir de Slavlar var. Bu Slavların en kalabalık olanı Ruslar. Sırplar, Bulgarlar, efendim Karadağlılar, Çekler, Slovaklar, Slovenler, Hırvatlar, Boşnaklar, Polonyalılar, bunlar hepsi Slav. Ukraynalılar da Slav, Ukraynalılar. Beyaz Ruslar da Slav. Bunlar bir Slav kavmi. Dilleri de Rusya'ya yakın, Rusya'ya yakın ama farklı. Beyaz Rusya diye bir devlet var. Başşehri Minsk. Bunlar çok kişi karıştırıyor. Bu bizim bahsedeceğimiz Beyaz Rus'un bunlarla alakası yok. Buradaki Beyaz Rus, Belarus bir Rus ırkıdır. Bir Slav ırkıdır. Tamamen farklı. Ruslar gibi bir ırk.
Biz ne kastediyoruz Beyaz Rus'tan?
Bizim kastettiğimiz Beyaz Rus tamamen sosyal bir beyazlık.
Yani bir statü.
Bir statü, evet. Bir duruş, siyasi ve sosyal duruştan bahsediyoruz. Şimdi Rusya'nın tarihi malum. Rusya Çarlık'la idare edilen bir devlet. 16. asırda birliğini kurmuş, Tatar Devleti'ni yıkmış, onun topraklarını ele geçirmiş. Uzun zaman Kırım Hanı'na bağlı, dolayısıyla İstanbul Osmanlı'ya bağlı. Daha sonra ise güçlenmiş ki bu da tarihte enteresan bir muvaffakiyet hikayesidir, Rusya'nın güçlenişi. Ve 18. asırda artık Avrupa'nın büyük devletlerinden bir tanesi olmuş ve Osmanlı Devleti'nin en acı kabusu haline gelmiştir. 18. asır Ruslarla yaptığımız savaşlarla doludur. 7 savaş yapmışız, bunun 5'ini kaybetmişiz ve Osmanlı Devleti'nin felaketine sebep olan amillerden bir tanesi de Rusya'dır. Bunu bir düşmanlık olarak söylemiyorum. Tarihi hadise böyle. Ondan sonra iyi münasebetler kurulduğu zamanlar da çok oldu.
Bozuluyor ülkeler arasında böyle.
Münasebetler böyledir. Evet, menfaat üzerine dayalıdır. Şimdi Rusya uzun zaman çarların idaresinde yaşamış, kendine has sosyal adetleri olan bir memleket. Sanayi yok, sanayileşme yok, işçi sınıfı yok, kalabalık bir ziraat topluluğu, nüfusu fazla, toprakları geniş ve eski Slav adetlerine göre idare edilen, biraz Orta Çağ, Yeni Çağ karanlığında yaşayan bir memleket. Tabii bu kadar da kara bir tablo çizmeye gerek yok. Rusya'nın neticede ilimde, edebiyatta, musikide çok ileri bir seviyede olduğunu söylemek lazım. Petersburg İlimler Akademisi dünya çapında bir akademiydi. Burası ayrı ama sosyal yapı böyleydi. Bunların için anlatıyorum fakat Rusya'da devamlı bir problem var. Çünkü halkın büyük ekseriyeti mujik, yani toprak kölesi. Bu toprak köleleri serftir. Avrupa'da da vardı ama Avrupa'da artık kalmamıştı. Toprakla satılır, toprakla alınır. Meşhur Rus romancı Nikolay Gogol'un Ölü Canlar romanı bunu anlatıyor. Bir adam zenginliğini anlatırken kaç canın var diye sorarlar. 100 tane, o benim 500 tane. Şu demek ki tarlalarında o kadar köle çalışıyor. Bu köleler ama diğer köleler
gibi değil. Can olduğunun
farkında
ama evet, tabii bu arada.
Tabii. Diğer köleler gibi değil bunlar. Bunlar köylüdür. Toprakları, evleri var. Normal hayatlarını yaşarlar ama mülkleri yok. Ekip biçerler. Bir kısmını beye verirler.
Karın tokluğuna yaşıyorlar yani.
Umumiyette de karın tokluğuna yaşarlar. Osmanlı'daki tımar sistemi gibi değil bu. Bu daha gaddarca bir sistem. Şimdi Çar Alexander toprak köleliğini kaldırdı. Kaldırınca Rus sosyal düzeni bozuldu. Ne olacak bu mujikler, bu köleler? Nereye gidecekler? Bir kısmı bunlar Boğaz topluluğuna çalışan mutsuz, umutsuz bir kitle teşkil etti taşrada. Eskiden hiç değilse beyin merhametinin kanatları altındaydılar. Yani açlık, kıtlık oldu mu beyoğulları koruyordu. Şimdi bey diyor ki başın bana ne, sizden bana ne, diyor. Siz benim işçilerimsiniz diyor. Bir kısmı şehirlere doldular. Varoşlarda Boğaz topluluğuna basit işler yaptılar, küçük işçiler. Bunlar da çok umutsuz ve mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Rusya'nın sosyal düzeni bozuldu. Ve 1905 senesinde Rusya'da bir ihtilal oldu. Bu ihtilal neticesinde Çar, aynı Türkiye'de olduğu gibi parlamentoyu açmak zorunda kaldı. Duma derler Rus parlamentosuna. Bu parlamentoda tabii işçilerin temsilcileri yok ama burjuvaların temsilcileri var. Nispi bir demokrasi. Fakat 1917'ye kadar Rusya'da problemler hiç bitmedi. 1914'te Rusya savaşa girdi, İngilizler ve Fransızlar yanında. Savaş onların lehine gidiyordu. Fakat Rusya için lehine gitmiyordu. Çünkü Rus cephesi genişti. Ruslar ciddi kayıplar verdiler bu cephelerde. Büyük bir sıkıntı meydana geldi. Çanakkale Boğazı'nın geçilememesi sebebiyle Müttefikler Ruslara yardım götüremediler. Burada Rusların işlerini bozdu. Sosyal hayat büyük bir çalkantının içine düştü. Rusya'da 1917 yılında bir ihtilal çıktı. Önce Şubat, sonra Ekim ayında. Ve bu ihtilal neticesinde sosyalistler iktidara geldiler. Ekim'de yaptıkları darbeyle de Çar'ı tahttan indirdiler. Birine Şubat, birine Ekim devrimi deniyor. Bunların Şubat devrimi ılımlı bir devrimdi. Çar'ı muhafaza eden sosyalist bir hükümet kuruldu. Kerenski deniyor buna. Fakat 1918'de, 17'nin sonundaki Ekim devrimi kanlı bir devrimdi. Orada Bolşevikler, yani koyu sosyalistler, yani komünistler. Komünist demek sosyalizm bir iktisat sistemidir. Komünizm ise bunu devrim yoluyla kanlı bir şekilde yerine getirmek demektir. Arada böyle bir fark var sosyalizmle komünizm. Bunlar komünistler. Çar'ı devirdiler ve Çar'ı Ural Dağları'nda bir yere hapsettiler. Tabii bu arada savaş devam ediyor. Savaştan da çekildiler. 1917'de Rusya savaştan çekildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi ve Birinci Dünya Savaşı'nın nimetlerine de çok fazla konamadı erken çekildiği için. Bu arada Ruslar enteresandır. Ne Fransızlar gibi ne Türkler gibi yapmadılar. Tahttan indirilen çarlarına sahip çıktılar. Ve onun için onu tekrar tahta çıkarmak için mücadeleye başladılar.
Halktan bahsediyorsunuz.
Halk ile eski subaylar, bürokratlar. Yani Rusya ikiye bölündü. Çar taraftarları, çar aleyhtarları. Çar aleyhtarları iktidarda çünkü inkılap yaptılar. Arkalarında masonlar var. Ama çar taraftarları da sayıca çok güçlüler. Ve yerleşmiş kültürün adamları olduğu için avantajları var. Komünizmin sembolü kızıl, kırmızı renk. Bolşeviklerin bayrağı kırmızı bayrak olduğu için bunlara kızıllar deniyordu. Ve askerlerine de kızıl ordu deniyordu. Buna alternatif olarak karşıda bunlara ayaklananlara ise beyazlar. Hmm. Beyaz ordu, White Army dediler. Bu beyaz ordunun marşı vardır, bayrağı vardır. Generalleri var, subayları var, askerleri var. Çok ciddi teşkilatlar.
Yani darbeciler.
Karşı taraf.
Darbecilerin karşısında. Komünist,
evet, karşıcılar. Tamam. Yani Çar'ı tekrar tahta çıkartmak isteyenler.
Yani. Evet, peki.
Bunlar Rusya'nın her tarafında yaklaşık 7 sene sürecek bir iç savaş sürdürdüler. Burada Amiral Kolçak, General Vrangel, bunlar eski Rus Çarlığı'nın amiralleri, Kızıllarla savaştılar. Rusya topraklarında yaşayan Müslümanlar ve Türklerin ekserisi de Beyaz Ordu'ya destek verdi. Beyaz Ordu'nun zaten üssü Kırım ve Odessa havalisiydi. Bu mıntıkaydı.
Dolayısıyla burası aslında.
Tabii gemiler de onlara kaldı. Çarlı pek çok gemisi de onlara kaldı. Şimdi ve vaziyeti avantajlı hale getirdiler. Çar'ın hapsedildiği Yekaterinburg şehrine yaklaştılar beyazlar. Sene 1918. Şimdi bu harbin neticesini dış destek tayin edecekti. İngiltere ve Fransa ve Amerika o sıralarda savaştan yeni çıkmışlar. Savaş yeni bitmiş, daha bitmemiş bile. Çar'ı destekleyecek durumda değiller. Aslında Kızıllar onların aleyhine ama Çar'ı desteklemediler. Bu tarihin dönüm noktalarından birisi.
Neden peki desteklemediler?
Güçleri yoktu. Güçleri yoktu.
Ama fakat diğer tarafı
işin tabii gizli tarihe bakacak olursanız işin arkasında zaten masonlar vardı. Yani ihtilal yapanlar masonlardı.
Dolayısıyla onlarla karşı karşıya gelmek istemediler.
Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Dinleyicimiz işte masonlar, siyonistler. Böyle değil. Masonların kendi resmi tarihlerinde Rus, Fransız, İtalyan ve Türk inkılabını yani 1908 inkılabını biz yaptık diyorlar. Bunun tarihi delilleri elimizdedir. Yani bu bir hakaret için, bir şey için komplo için söylenmiyor. Bu bir gerçek. O sırada masonlar dünya politikasını ve dolayısıyla siyasetin elinde tuttukları için İngilizlerin ve Fransızların ve Amerikalıların Çar'a yardım etmesine mani oldular. Bu da gizli tarihin ifadesidir. Ama görünüşte yardım etmeleri beklenirdi, etmediler. Bu da Beyaz Ordu'nun elini güçsüzleştirdi. Beyaz Ordu her ne kadar Yekaterinburg'a yaklaşmış ise de dışarıdan yardım almayacağını anlayan Kızıllar daha bir gayretle Beyaz Ordu'ya saldırdılar. Savaş 1924'e kadar sürdü. Kolçak öldü. Amiral Kolçak idam edildi. Türk asıllı bir amiraldir. Ve Beyaz Ordu birlikleri çok geniş bir coğrafyada olduğu için birer birer imha edildi. Çar 1918'de ailesiyle beraber katledildi. Çar'ın katledilmesi ve Çar ailesinin kaçması Beyaz Ordu'nun elini yine güçsüzleştirdi. Yani bir ideal vardı orada. Çar Nikolay'ı tekrar tahta çıkarır. Çar Nikolay ailesi öldürüldü. Çar ailesi kaçtı, canını zor kurtardı. Rusya dışına gitti.
Dolayısıyla aslında
yani onları birleştirecek bir unsur da kalmayınca yavaş yavaş Beyaz Ordu yenildi. Beyaz Ordu yenilince Beyaz Ordu'nun doğudaki birlikleri, Kolçak'ın adamları Japonya'ya kaçtılar. Japonya'da bir Beyaz Rus Tatar lobisi teşkil ettiler ki benim dayımın hanımı bu Amiral Kolçak'ın yaverinin kızıydı. Aynı şekilde Sibirya'dan Japonya kaçmış, orada yaşamış bir adamdı bu. İnayetullah Zeynulin'di adamın adı. Onun kızıyla dayım Kore Savaşı'nda subayken tanışıp evlenmişti. Aşağıdakiler, yani Odessa Kırım Havalisi'ndekiler, işte bizim için daha mühim olan bunlar. Bunlar gemilerle, çünkü dedim ya gemiler ellerindeydi, çarlık gemileri. Gemilere binerek bozgunun arkasından akın akın güneye doğru gittiler. Güneyde ne var? Türkiye var. Evet. Ve İstanbul'a geldiler. On binlerce beyaz Rus, yani antikomünist, yani çar taraftarı Rus İstanbul'a geldiler.
Bir profilini çizelim şimdi evet. Onların.
Bu beyaz Ruslar sadece İstanbul değil, Çanakkale'ye gelenler oldu, Romanya, Bulgaristan'a gelenler oldu ama en çok İstanbul'a geldiler. Bu beyaz Rus dediğimiz kimseler büyük ekseriyeti Çarlık devrinin soylularıdır. Kontlar, kontesler, efendim bunlar, arşidükler, bunlar beyaz Rusların bir umumi heyetini teşkil ediyor. Bunun dışında beyaz Ruslar arasında Bolşeviklerin sıcak bakmadığı küçük ve büyük burjuvalar var. İşte fabrika sahipleri, atölye sahipleri var veya küçük esnaf var. Bunların arasında toprak sahipleri var. Yani Bolşeviklerin asla yaşatmayacağı toprak sahipleri, boyarlar var. Ve bunların içinde bol miktarda Tatar ve Türk asıllılar da var. Tatar ve Türk asıllıları beyaz Rus olarak saymak belki doğru değil. Beyaz Ruslarla beraber olarak geldiler ama kültür olarak onların içindeydi. Onlar zaten süratle yeni cemiyete adapte oldular. Geri dönen çok az oldu ve Türkiye'ye yerleşti. Ama beyaz Ruslar bir farklı bir topluluktu ve ciddi farklılıklarla geldiler. Ciddi farklılıklar yaşadılar ve bu devre damgalarını vurdular.
Peki yerleşmek için mi yoksa sadece konaklayıp başka yerlere gitmek için mi geldiler?
Hiçbir planları ve programları olmadan İstanbul'a geldiler. Onlar için İstanbul zaten çok bildikleri bir yer değildi. Canlarını kurtarmaları gerekiyordu Kızılların elinden. Ve büyük ekseriyeti İstanbul'a geldikten sonra burada kalmak değil, Fransa'ya, Avrupa'ya gitmeyi düşündüler.
Paraları var mıydı?
Paraları, bir kısmının paraları vardı. Fakat bunu da şöyle anlatayım. Bu paraların büyük ekseriyeti rubleydi. Bu rubleler Beyaz Ordu'nun kendi paraları vardı, şeyin, Beyaz Rusların. İşgal edilince bunların hiçbirisi geçersiz oldu. Hatta benim çocukluğumda böyle paralar vardı bizde. Biz bunlarla oynardık. Üzerinde çarın resimleri var. Beyaz Ordu, Beyaz Rus paraları bunlar. Beyaz Rus hükümeti tarafından basılmış, Wrangel tarafından basılmış. Ama Kızıllar her tarafı ele geçirince bu paraların hiçbir hükmü kalmadı. Bunların elinde kısmen altın ruble vardı. Bu altın rublesi olanlar bir miktar hayatlarını idame ettirdiler. Yanlarında bazı kıymetli zannettikleri eşyaları getirdiler. Bunların başında mücevher geliyor ama mesela gramofon getirdiler bol miktarda. İstanbul gramofonla onlar sayesinde tanıştı. Onun için İstanbul'da gramofon çok ucuzdur. Çünkü beyaz Ruslar her biri hemen hemen yanında gramofon getirmişti. Eğlenceyi severler Ruslar. Zaten o soğuk memlekette içmekten ve eğlenmekten başka yapacak bir şey yoktu onlar için. Bu gramofonları sattılar mesela İstanbul'da. Mücevherlerini sattılar. Elbiseler getirmişlerdi. Bunları sattılar. Çünkü İstanbul savaştan yeni çıkmış, hiçbir şey yok.
1918, her şey değerli aslında.
Her şey değerli. Bunlar bunu ekmek, süt, yiyecek karşılığında satıyorlar. Yani karşıda çok bir para bekledikleri de yok. Ve böylece beyaz Ruslar ellerindeki her şeyi İstanbul'da bitirdiler. Ve o zamana kadar yaşadıkları meğerse hiçmiş. Şimdi önlerinde daha büyük bir dram, hatta bir trajedi sayfası açıldı.
Kısa bir ara verelim, sonra bu konuya geçelim lütfen. Tabii onların hayatları değişti. Yeni bir sayfa açıldı ama burada da çok derin izler bıraktılar. Evet. Ve o izlerin hatta bazılarını hala bazı binalara baktıkça, bazı yerlere baktıkça görüyoruz. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Uğur Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Beyaz Rusları ve Beyaz Rusların Türk sosyal hayatına etkilerini konuşuyoruz. Büyük bir dramdan kaçtılar aslında. Canlarını kurtarmak için geldiler, evet, İstanbul'a. Ve geldiklerinde de beraberinde getirdikleri, değerli olduğunu zannettikleri ne varsa günlük hayatını devam ettirebilecek gıdalar karşılığında adeta takas ettiler.
İlk geldiklerinde İstanbul'da Rus sefareti çar taraftarıydı. Yani beyazların taraftarıydı. Onlar bu Ruslara kolaylık gösterdiler. Osmanlı hükümetiyle ve arkasından 1918'de biliyorsun İstanbul işgal edilince işgal kuvvetleriyle anlaşarak Beyaz Ruslara İstanbul'da, Çanakkale'de ve İstanbul yakınlarında toplama kampları teşkil ettiler. Beyaz Ruslar burada yaşamaya başladı. Bir kısım Rus ise şehrin içinde biraz da Pera, Galata tarafında eski köhne binalarda kiracı olarak yaşamaya başladılar. Fakat ondan sonra işler daha da zorlaştı çünkü Kızıllar zafer kazanınca Rus sefareti Kızıllara geçti İstanbul'daki ve sonra zaten Ankara'ya sefaret açtı. Burası konsolosluk oldu. Artık bunların vatansızlardı. Haymatlos idiler. Türkiye'de bunları vatandaşlar kabul etmiyordu. Bir kere böyle bir diplomatik problem yaşadılar. Ciddi bir diplomatik problem.
Bu hareket kabiliyetini de tabii ortadan kaldırıyor bu insanları.
Kaldırdı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler hemen bir karar aldı ve Beyaz Ruslara bugün bile hala cari olan bir sistem kurdu. Buna Nansen pasaportu deniyor. Norveçli bir diplomattır Nansen. Dedi ki bu memleketinden atılmış mülteciler ne yapacaklar? Bir yere gitmek istedikleri pasaportları yok. Siz kabul etmiyorsunuz. Memleketi de yok. O zaman biz bunlara Birleşmiş Milletler pasaportu denilen bir Nansen pasaportu verelim. Bu pasaportu bulundukları memleket veriyor. Mesela Türkiye'deyse Türkiye veriyor. Türk pasaportu. Hı hı. Fakat diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesi altında değildir. Haymatlostur. Vatansızdır. Ben buna sadece buradan bir yere gitsin diye verdim diyor.
Sadece bir belge.
Evet. Norveç'te Norveç pasaportu, Fransa'da Fransa. Bunların hepsine Nansen pasaportu. Bugün de hala caridir bu. Dünyada vatansız çok insan vardır. Haymatlos. Bunlara bu pasaport verildi. Beyaz Ruslara bu pasaport verildi ve onların bu hali dünyada bir usul başlattı. Yani mültecilerin
hukukunu
evet, diplomatik oldu. Koruma Beyaz Ruslar sayesinde geldi. Bunlar İstanbul'da bu zamana kadar yaşıyorlar. Ne yapıyorlar peki İstanbul'da? Bunların bir kısmı sanat sahibiydi. İstanbul'da ufak tefek sanatlar ya. Mesela iyi aşçılardı çoğu. Yani İstanbul'da o zaman lokanta çok azdı. Yerli Müslümanların işlettiği lokanta yok denecek kadar azdı. Rumlar işletiyordu lokantaları. Bir de Osmanlı ülkesinde yemek çeşidi değil, yemeğin güzel pişmesi mühimdi. Lokantaya giderdik 2-3 çeşit yemek bilirdi. Aşçılar da 2-3 çeşit yemek bilirdi her evde. Usta aşçı 3-4 çeşit yemek bilirdi. Çok yemek bilmezdi. Beyaz Ruslar çeşitli yemek zevkini getirdiler İstanbul'a. Lokantaya gidiyorsunuz, 3-4 çeşit değil. 4-5 çeşit, 10 çeşit, 20 çeşit imkanlar nispetinde yemek var. Çünkü ciddi Rus şefleri vardı bunların arasında. İstanbul'a bayağı bir eğlence kültürüne, yemek kültürüne bir farklılık getirdi. Yine
onlarla beraber gelen yemekler var mıydı?
Onlar da gelen yemekler zaten Türkiye'de biliniyordu. Kapuska çorbası gibi, borş çorbası gibi, lahana çorbası gibi yemekler zaten Türkiye'de Tatarlar vasıtasıyla biliniyordu ama Beyaz Ruslar zamanında da yayıldı.
Yaygınlaştı.
Beyaz Ruslar artık şunu da arada antır parantez söyleyeyim. 1918'den sonra artık Osmanlı Devleti'nin sosyal hayatının ciddi bakımdan çöktüğü bir devirdir. Savaş Osmanlı Devleti'ne çok ağır bir darbe vurdu. Umumi ahlak ve adab bir tarafa. Din bir tarafa, ananeler bir tarafa gitti ve cemiyette ciddi bir travma meydana geldi. Bunun da görünüşü İstanbul'du. İstanbul zaten işgal altında. Bu havada Beyaz Ruslar enteresan bir sahne meydana getirdiler. Eğlence sektöründe ciddi bir nam yaptılar. Rusya'da zaten pek çok şarkıcı, müzisyen, tiyatro sanatkarı vardı. Bolşevikler bunlara burjuva adeti olduğu için hayat hakkı tanımadı. Bunlar da Beyaz Ruslarla beraber İstanbul'a geldiler. Ve bu meşhur artistlerin çoğu İstanbul'da gazinolarda, kafe şantanlarda şarkı söylediler, müzik ve sanat icra ettiler. Bu bakımdan da bir yenilik geldi İstanbul'a. O zamana kadar İstanbul'da gayrimüslim ekalliyetlerin işlettikleri dram kumpanyaları vardı. Müslüman kadın zaten sahneye çıkamazdı. Gayrimüslimlerin de sanat faaliyetleri biraz primitif idi. Osmanlı kültürüne göreydi. Ruslar beynelmiler bir eğlence kültürü getirdiler. Gazinolarla, tavernalarla, kafe şantanlarla İstanbul'un havası tamamen değişti. Tabii. Ve biraz da tabii gayri ahlaki bir şey getirdiler. Şimdi, çünkü buradan gelen hanımların büyük ekseriyeti, kadınların büyük ekseriyeti hiçbir sanatı olmayan, soylu bile olsalar hayatta kalabilme mücadelesi veren insanlardı. Bir de insanların başına çok büyük travmalar geldiği zaman dini ahlaki endişeler biraz ikinci planda kalıyor. Bu Rus kadınların çoğu İstanbul'da o zamana kadar çok fazla bilinmeyen bir hayatı getirdiler. Fuhuş. Evet, fuhuş her zaman vardır. Her cemiyette vardır. En kapalı, en mutasif cemiyette bile fuhuş vardır. Bu insanlık tarihi kadar eskidir. Ama Osmanlılar'da bu üstü kapalı, gizli kapaklı cereyan eden bir hadiseydi. Ancak Beyaz Rusların gelişiyle bu daha da yayıldı. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bu da enteresan bir bilgi. Şu anda rakam veremeyeceğim ama nispet olarak söyleyebilirim. Mesela bu devirde bir takım sağlık istatistikleri var. 1918-22 arası İstanbul sağlık istatistikleri var. Bu Beyaz Rus kadınlar üzerinde yapılmış zührevi hastalıklarla alakalı. Ve bunlarla münasebet kuran erkekler üzerinde yapılmış. Büyük ekseriyeti işgal kuvvetlerinin askerleridir. Bunlardan hastalık alan Türklerin sayısı fevkalade azdır. Bu da gösteriyor ki bunların icra faaliyetleri daha ziyade işgal kuvvetleri ve gayrimüslimler arasında olmuştur.
Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Cümlenizi bitirmenizi bekledim. Şimdi o dönem aslında savaştan çıkılmış bir dönem. Vatandaş olarak bakıldığında evet. Osmanlı vatandaşı, Türk vatandaşı hani hakikaten ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar evet. çekiyor. Ama İstanbul işgal edilmiş. İngilizler ya da işgal askerleri Türkiye'de. Dolayısıyla aslında bu eğlence sektörü de biraz daha çok onlara hizmet
tabii,
veren
çünkü,
bir
çünkü
havada.
İstanbul halkı fakir. Erkekleri hapiste veya esirde, esarette. Onun dışındakiler zaten hayat mücadelesi veriyor. Ama
mutlaka istisnaları vardır. Yani sonradan zengin olanlar fırsattan veya istifade edip para
elbette.
Bulanlar.
Onda şüphe yok. Fakat bu istatistikleri hatta yakın zamanda ben okudum. Yani Pera Palas'ta gece yarısı bir kitapta bu istatistikleri veriyor. Enteresandır yani bu. Ama dediğim gibi bu da bir yenilik oldu. Ondan sonra hatta uzun zaman İstanbul'da fuhuş sektörü Beyaz Rus ve onlardan bu işi öğrenenler tarafından devam ettirildi. Bu da enteresandır. Beyaz Ruslar, tabi burada enteresan şeyler de var. Yani bir otel ihtiyacı çok oldu. Yurt dışından çok gelenler var, subaylar var. İstanbul'da doğrusu otel yok, hanlar var. Hele sur içinde zaten bunların kalması mümkün değil. Ve Galata tarafında, Beyoğlu tarafında yeni yeni oteller açıldı. Bu otellerde ekseri Beyaz Ruslar çalıştılar. Çünkü bu işi onlar biliyorlardı. Hatta biraz karikatürize edilen veya dramatize edilen bir hadise var. İşte otelin kapısında duran bekçi kıyafetleriyle duran aslında bir Rus generalidir. İçeride resepsiyondaki hanım bir Rus kontesidir. Yani tabii bunlar artık sosyal statüsünü burada devam edecek halde değiller.
Abartılı olmakla birlikte biraz da
bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada öyle. 1918-25-30 arası bütün dünyada Avrupa'da ve İstanbul'da ve Nice gibi Fransız şehirlerinde bol miktarda Rus soylusunun ortada gezdiği bir zamandır. Rusya'dan kaçan herkes, yani bunların ekserisi Beyaz Rus'tur. Kendilerini Rus kontu, Rus kontesi olarak tanıtmıştır. Uzak yer öğrenmek mümkün değil. Fakir olması da zaten efendim ben kaçtım her şeyimi bıraktım. Rusların da kendine göre bir halleri var. Ve böyle çok kişi dolandırıcılıklar yapmışlardır veya efendim zengin kadınlarla evlenerek servet sahibi olmuşlardır veya burjuva ailelerinin kızlarıyla evlenerek böyle soyluluğa meraklı hayatlarını kurtarmışlardır. Böyle Türkiye'de bu olmamıştır İstanbul'da ama Avrupa'da çok olmuştur.
O dönemin kitaplarında çok geçer bu.
Çok geçer. Hatta Şahane Züğürtler diye bir piyes vardı. Uzun zaman Türkiye'de oynadı. Hoş bir piyesti o. Çar'ın yeğeni karı koca Türkiye'ye geliyorlar. Bir ailenin yanında hizmetçi oluyorlar ama onlar gerçekten soylular. O aile de İstanbul'da sonradan görme bir aile. Ama çok sonradan görme bir aile. Hatta kadın hizmetçisine diyor ki hizmetçi dediğiniz bir hanedandan bir kontes. Aynanın önündeki diyor yüzüm hangi yüzük hanımefendi diyor. İri taşlı olan diyor gidiyor. İri taşlı bir yüzük görmüyorum diyor. Çünkü kontes ya.
O
orada
iri taş
deyince. Ona iri gelmiyor. Böyle bir anekdot hatırımdadır. Bu devre ait. Beyaz Ruslar İstanbul'a geldiklerinde gemilerle geldiler ve perişan haldeydiler. Limana yanaştıkları zaman çoğu ölmüş, bir kısmı tifüs hastalığına yakalanmış, bir kısmı sıtmaya yakalanmış, bitlenmişler, saçlarını kısa kestirmişlerdi hepsi. Ve çıkar çıkmaz o zaman Osmanlı Devleti çok güç şartlarda olmasına rağmen işgal kuvvetleriyle de anlaşarak bunlara ciddi bir sağlık hizmeti sundu. Etüv edildiler, işte dezenfekte edildiler, eşyaları yakıldı, bunlara yeni eşyalar verildi, kamplara yerleştirdi. Yani uzun zaman hükümet bunların iaşı ve ibadetiyle meşgul oldu. Hatta oradan çıkma bir hadise, kadınlar o zamana kadar dünyanın hiçbir yerinde ve ez cümle Türkiye'de saçlarını kısa kestirmezlerdi. Kadın dediğiniz zaman beline kadar saçı olan birisi anlaşılıyor. Erkekler ise kısa saç anlaşılıyor. İlk defa saçın kısa kesilmesi Beyaz Ruslar'da görüldü. Ondan sonra bütün dünyaya moda oldu. Haroşa modası. Niye haroşa? Haroşa iyi, güzel demektir Rusça. Bunlar başka dil bilmedikleri için bunlara geldikleri zaman iyilik yapanlar haroşa, güzel, teşekkür ederim manası. Adları haroşa kaldı Rusların.
Enteresan.
Rus kadınlarına haroşa diyorlar. Rusya'dan gelen her şeyi haroşa diyor. Hatta bir örgü çeşidi vardı. Ona bile haroşa diyorlar Rusları hatırlatan. Kısa saç modası İstanbul'da yayıldı. Bütün Türk hanımları veya ekaliyet hanımları saçlarını kısa kestirdiler. Hep Ruslara benzemek
adına. Özendikleri için mi? Çünkü hani özenilecek bir durumda değil
aslında.
Ama
moda bu. Özenmeyle olmuyor yani. Hmm. Destek olduğunu zannetmiyorum. O kadar ince düşünecekleri kanaatinde değilim. Ama moda oldu. Çünkü yabancılar her zaman kapalı cemiyetlerde çok enteresan gelir insanlar. Onların hal hareketleri.
İlgi noktası.
Evet. Bunlar da öyle oldu. İkinci bir husus. Saçlarını kısa kestirdikleri için bunlar bizim türban dediğimiz bir şekilde saçlarını bağlıyorlardı. Yani bir küçük başörtüyü şöyle alınlarında hafif bir saç görünecek şekilde alıp kulaklarının arkasından bağlıyorlardı. Bu da İstanbul'da moda oldu. Buna biz tango çarşaf diyoruz. Kadınlar normal siyah çarşaf üstü böyle bugünkü mantonun ferraceler var ya onun gibi giyiyorlar. Kısa etek gibi dizlerde. Başını da böyle siyah bir örtüyle bağlıyorlar. Şöyle yandan da kulakların yanından da birer Gina Lolo Brigitte'nin saç modeli vardı benim için. Onun gibi saç çıkarıyorlar. Bu da yine beyaz Ruslardan gelme tango çarşaf. Bununla alakalı çok da şarkılar vardır. Rusların hatırasıdır. Yine Ruslar bu gelişlerini beyaz Ruslar.
Gramofondan biraz daha detaylı bahseder miyiz lütfen?
Şimdi İstanbul'da gramofonun bulunuşu daha eski. Fonograf olarak İstanbul'da biliniyordu. Fakat çok yaygın değildi. Beyaz Ruslar geldiklerinde yanlarında kocaman külahı olan meşhur klasik gramofonlardan getirdiler. Çünkü biliyorlardı ki bu İstanbul'da para eder. Ve İstanbul'a getirdiler fakat o kadar çok getirmişlerdi ki.
Ama o kadar hacimli şeyi de getirebilmişler beraber.
Gemilerle geldiler. Denkler yaptılar bunların yanında yorganları yastıkları da vardı. Yani o kadar da böyle kendilerini gemilere atmadılar. Yani bir eşya getirdiler bir miktar. Ama dediğim gibi bu eşyalar ancak onların hayatlarını yani yükte hafif pahada ama gramofon büyük. Ama işte dediğim gibi bir makine. Makine o zaman çok kıymetli görünüyor. İstanbul'da bu çok rağbet buldu. Bu gramofonlar. İnsanlar beyaz usta elinde gramofonları almak istediler. Çünkü çok kişi de yoktu, bulunmuyordu. İthal geliyor, pahalıydı. Bu gramofonlar çok pratikti. Ve İstanbul'da ciddi bir gramofon kültürü meydana geldi. Ve ondan sonra İstanbul'da plak şirketleri, birer ikişer sahibinin sesi Odeon, zaten şubeleri vardı. Plak doldurtmaya başladılar. Çünkü rağbet, talep arttı. İstanbul halkı o kadar çok gramofon aldılar ki, gramofonda çalmak için plaklar istediler. Odeon sahibinin sesi gibi, Columbia gibi plak firmaları, Kekseris bunlar Eminönü'ndedir dükkanları. Beyaz Ruslar vesilesiyle İstanbul'da çok sayıda plak kaydı yaptılar. İyi de oldu. O zaman ait pek çok gerek sanatkarın gerek nutukların bu şekilde
kayıt altına
alındığını görüyoruz. Yani Beyaz Ruslar'ın getirdiği gramofonlar bizde plak sektörünün, ses kayıt sektörünün de inkişaf etmesine sebebiyet verdi. Beyaz Ruslar'ın yine İstanbul hayatına getirdikleri en büyük tesir bir kere Kaç Köç'ün kalkması oldu. İstanbul zaten işgal altındayken Yakup Kadri Sodom ve Gomorra diye çok ahlaksız bir devre olarak bunu tasvir ediyor. Tabii gene Türkler arasında değil ama Beyoğlu merkezli bir belki ahlak düşkünlüğüydü bu. Beyaz Ruslar serbest insanlardı. Hanımları da zaten güzel, sarışın, mavi göz o zaman kadar Türklerde çok yaygın olmayan bir tip. Bu ciddi bir şekilde sosyal hayatı değiştirdi. O zamana kadar Rumlar bile, Ermeniler bile kaç köç yaparken Beyaz Ruslar'ın gelişiyle artık kaç köç tamamen ortadan kalktı. Ve bu Beyaz Rus hanımlardan ciddi bir şekilde Türklerle ve ekaliyetlerle evlenenler oldu. Benim çocukluğumda bile hatta işte Beyaz Rus, şimdi nasıl Ruslara Türk erkekleri evleniyorlar Antalya'da falan. O zaman da bu Beyaz Rusların bir de çaresizler yani hayatını kurtarmak için çok farklı bir insanla evlenmeyi göze alıyordu Beyaz Rus kadınları. Bir hayli Beyaz Rus'la evlilik olmuştur. Bir hayli derken belki çok büyük değil ama o zamana kadar rastlanmamış, dikkat çekici bir bu kadınlarla evlilik mevzu bahis oldu. Yine Beyaz Rusların bizim hayatımıza getirdikleri en mühim yenilik günümüze kadar da devam eden deniz hamamları.
Evet.
O zamana kadar İstanbul'un çok güzel plajları olmasına rağmen nedense Türkler fazla denize rağbet etmezler. Nice büyük denizciler yetiştirmiş, Karadeniz'e, Akdeniz'e hakim olmuş, Atlas Okyanusu'na çıkmış bir millet nedense denize girmeyi sevmemiştir. Hala bugün Anadolu'da deniz kenarındaki kasabaların halkı bile denize gidip de girmeyi kendine düşünmez yani.
Halbuki şifasıyla ilgili de çok şey söylenir.
Evet, deniz şifalıdır.
Ama mesela kaplıcayı sever.
Evet, ama denize gitmez. Hı-hı. Abi deniz de şifadır. Evet. Ve yazın insanı serinletecek en mühim yer. İstanbul'da da denize giren çok azdı. Sadece Avrupa görmüş, yaşamayı seven, zevk-i selim sahibi eski tabirle insanlar yalıların önünde, evlerinin önünde veya plajlarda girerlerdi. İnsanlar onları garipserlerdi. Yani garip bir şey olarak filancanın oğlu denize giriyor, deniz hamamına giriyor. Evin önünde yüzüyormuş falan.
Deniz hamamı lafı nereden çıkıyor peki?
Deniz hamamı lafı nereden çıkıyor? İşte beyaz ruslarının gelişiyle beyaz ruslar o sere serpe güneşi seviyorlar çünkü memleketlerinde güneş yok. İstanbul'da güneşlendiler ve denize girdiler. O zamanki tabii mayolar şimdiki gibi değil ama yine de İstanbul için çok yadırganacak bir şeydi.
Yine de mayodan bahsediyoruz.
Yine mayo, yani. Evet. Kadınlar ve erkekler dizlere kadar ama yine de mayo, bu çok yadırgandı ve karışık. Bunun üzerine İstanbul zabıtası bir tedbir aldı. Dedi ki ya bu sefer İstanbullular da buna özendiler. Beyaz ruslar gibi denize girmeye başladılar.
Kadınlar.
Bunun üzerine İstanbul Emniyeti zabıtası bir tedbir aldı. Dedi ki bundan sonra plajlarda deniz hamamı yapılacak. Bu hamamlar tahtadan olacak, kapalı, erkekler için ve kadınlar için ayrı, aynı hamamlar gibi. Adına da deniz hamamı için deniyor. Ha, benim çocukluğumda denize deniz hamamı derlerdi. Yani denize gittik, hamama gittik der gibi. Deniz hamamı aldım.
Suya
deniz banyosu
girmekten,
aldım.
Yani suya girdikleri için mi
belki
acaba?
Deniz banyosu aldım falan. Ve deniz hamamları yapıldı. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı. Bunlar tahtadan çevriliyor plajda. İçinde yüzülüyor. Etrafında zabıta geziyor birbirlerine şey olmasın diye, bir bakış görüş olmasın diye. Ama dediğim gibi bu yayıldı. Karşıda Kızıl Toprak'ta, Caddebostan'daki plajlar, İstanbul'da Harem plajı, efendim Boğaz plajları ve Tarabya. Florya, Tarabya plajları çok tutuldu. Çok tutuldu. Bunlar da beyaz ruslar vasıtasıyla geldi. Hatta bu deniz hamamları kirayla tutulurdu. Kirayla alınırdı. İstanbul'un çok rağbet ettiği yerler oldu. Burada çayhane olurdu. Gazoz falan satıldı. Kahve
şimdiki
satılırdı.
Plaj işletmeciliği.
Şimdiki plaj aynı. Bu beyaz... Ondan önce de dediğim gibi denize girme var. Ama bu kadar yayılması beyaz rusların tesiriyle oldu. Dediğim gibi beyaz ruslar şarkılarda, kantolarda bile isimleri anılmaya başlandı. İstanbul'da çok rahat bir hayat yaşamadılar yine de. Yani evet belki memleketlerinden kurtuldu, oradaki hayatı yaşayamadı ama yine de bir sıkıntı vardı. Bunların yavaş yavaş Türkiye'de bunları sıcak bakmadığı için, yani gittiğini istiyor. Ruslara karşı zaten bir antipatileri, onlar için beyaz Rus, kızıl Rus fark etmiyor Türkler için. Savaş da kazanıldıktan sonra artık Türk hükümeti bu beyaz Rusların burada kalmasını istemedi. Çünkü Ankara Lenin'le anlaşmıştı. Şimdi Kızıllarla Ankara anlaşınca bu sefer beyaz Ruslar potansiyel olarak düşman ve casus olarak görülüyordu. Yani Kızıllar aleyhine casus. Lenin sık sık Ankara'ya baskı yapıyordu. Bunları buradan göller. Bunları buradan gönder. Bunun üzerine Ankara ciddi tedbirler aldı. Zorlayıcı tedbirler aldı. Beyaz Ruslar için işte mülk edinmesi, pasaportu gibi. Ve sonunda bunlar yardım cemiyetleri kurdular aralarında. Yani ilk defa o zaman Osmanlı Devleti'nde çok bilinmeyen modern yardım cemiyetleri kurdular.
Birbirlerine destek olmak üzere.
Bunlar o zamanki işgal kuvvetlerinden ve İstanbul halkından yardımlar topladılar. Bu yardımlara kendi aralarında muhtaç olanlara tevzi ettiler. Bunların başında mesela orada saygın kimseler vardı. Bunlar yürütüyordu. Yine bu yardım cemiyetleri kaybolan Ruslar arasında haberleşme meydana getirdi. Mesela şimdi bir yerde bir Rus olduğu tespit ediliyor. Sizin akrabanız. Siz ona mektup yazarken diyorsunuz ki benim bulunduğum yerde şu var, şu var, şu var, şu var. Oradakiler de oradakiler anlatıyor. Akrabalar birbirlerini buluyorlar. Ha bak akrabamız İstanbul'daymış, şuradaymış. Ve yine mesela Petersburg Bilimler Akademisi çok meşhur bilginler de İstanbul'a gelmişti beyaz Rus olarak. Onlar burada yine bu faaliyeti devam ettirdiler. Burada akademiyi
bilimsel
kurdular.
Çalışmalar.
Bakın Ruslar enteresan çalışkan insanlardır. Yani biz burada sürgündeyiz, canımızla uğraşıyoruz demediler. Neticede ümitleri vardı memlekete dönme ümidi. Kaybedince de yeni bir... Dediler biz burada bu faal devam ettirdiler. İşgalciler de bunlara destek verdi. Hatta yine söyleyeyim, mektep kurdular. İstanbul'da ve Çanakkale'de Rus çocukları için mektep kurdular. Burada işte Rusça öğretiyorlar, Fransızca öğretiyorlar. Bu
kendi işlerindeki
kendi
öğretmenleri.
Gönüllü olarak burada ders vermeye başladılar. O yardım cemiyetleri bunlara cüzi maaşlar bağladı sonradan, kurulduktan sonra. Yani burada ciddi bir örgütlenme, teşkilatlanma meydana getirdiler ki bu da takdire şayan bir husustur beyaz Ruslar
için. Yani aslında bir noktada bilim ve özellikle mimari noktasında katkıları oldu.
Şimdi o zaman 1918-22-25'e kadar burada kaldılar onlar. Ankara'ya gidenler oldu, başka şehirlere gidenler. Ankara'da Karpiş mesela biliyorsunuz beyaz Rus'tur. Bir evlilikler de oldu dediğim gibi. Anadolu'ya gidenlerin çoğu evlilik sebebiyle gitmiştir. Bu devirde milli mimari mevzubahis. İstanbul'da yapılan evlerin pek çoğu o zamanki Petersburg Moskova mimarisiyle paralellik gösterir. Çünkü bu Ruslar arasında mimarlar da vardı, ustalar da vardı. Bunlar o zaman Türkiye'nin ihtiyacı olan kalifiye eleman olarak burada çalıştılar. Vatansız da olsalar çalıştılar. Hı-hı. Bunun böyle bir tesiri de oldu. O zamanki giyim, kuşam, kumaş dokumaları bunlara tesir oldu. Ve Ankara'nın beyaz ustaları tazik etmesi üzerine beyaz ustalar artık Türkiye'de, İstanbul'da bir geleceklerin olmadığını kanaatine vardılar. Bunlardan bir kısmı imkan bulanlar zaten Avrupa'ya gitmişlerdi. Bilhassa Nice'de çok, yani Côte d'Azur'da çok beyaz Rus vardır. İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da çok beyaz Rus vardır. Oraya gittiler. Bir kısmı İngiltere'ye gittiler ama büyük bir kısmı Arjantin'e gittiler. Çünkü o zaman Arjantin bunlara vatandaşlık verdi. Nüfusu arttırmak istiyor
çok
Arjantin.
Yer.
Çok uzak bir yer, evet, ama gidenler de Arjantin'i methetti. Arjantin havası mutedil. Hoş bir yer, nüfusu az. Zenci yok, kızılderili fazla yok. Sosyal hayatı normal, bir Avrupa ülkesi gibidir Arjantin. Yani Amerika'da en çok Avrupa'ya benzeyen memleket Arjantin'dir. Beyaz Ruslar da burada bir kendileri için bir hayat olduğunu düşündüler. Arjantin bunu hep yapıyor. Osmanlı Devleti zamanında da yaptı. Mesela Suriye'den, Mısır'dan çok Hristiyan Arap Arjantin'e gidip yerleşti. El Turco diye bilinir onlar, Türkiye'den geldikleri için, ama Türk değillerdir. Hristiyan Araplardır. Hatta Carlos Menem onlardan da Arjantin başkanı, Suriyeli bir Rum'du. Beyaz Ruslar da gemilere binip Arjantin'e gittiler ve burada bir yeni hayat kurdular. Geride Beyaz Rus kaldı mı? Çok az sayıda Beyaz Rus kaldı. Sanatkar veya burada evlenenlerden ve esnaftan kaldı. Ama artık İstanbul'da bir sanki Beyaz Ruslar hiç geçmemiş gibi, sanki burada hiç yaşamamış gibidir.
Ama onlardan kalan markalar var hala, özellikle tatlıcılık sektöründe.
Evet. İşte burada kalmaları az olmadı. Yani 1918'den 1922, 24, 25, 26'ya kadar, 27'ye kadar hatta Beyaz Ruslar İstanbul'da kaldılar.
Özellikle işte çikolatalar, tatlılar, zaman zaman o dönemden kalan tarifler hala büyük markaların vitrinlerini süslüyor. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
ederim. Tekrar görüşmek üzere.